Ayrım 3.
2. Çocukluğun kısa gelişim öyküsü. Gençlik çağının ruhsal gelişmesinin daha ayrıntılı tartışmasına girmeden önce çocukluğun gelişim basamaklarını kısaca gözden geçirelim. Doğumdan sonraki ilk yılda, süt çocukluğu döneminde çocuk tam bağımlı ve edilgendir. Gereksinimlerini anne ya da anne yerini tutan birinin özenli bakımı ve ilgisi olmadan karşılayamaz. Sürekli uyarılma ve sevgi ister. Annesiyle ortak bir yaşam, simbozis, sürer, hep alıcıdır. Anneden ayrışmamış bir benliği vardır. Düzenli bakım ve ilgi görür, yeterli sevgi alırsa çocukta temel güven duygusu gelişir. Bu ruhsal gereksinimleri karşılanamazsa temel güvensizlik yerleşir, gelişmesi aksayabilir. Süt çocuğu açlığa, susuzluğa, acıya dayanamaz, beklemeyi bilmez. Başka bir deyişle çocuk haz ilkesine göre yaşar. Bu evrede bebeğin en önemli gereksinimi katıksız sevgi, ilgi ve özenli bakımdır. Bunlar eksik kalırsa çocuk yalnız zihince ve ruhsal olarak değil, bedence de gelişemez. Çocuğun yürümeye, konuşmaya başladığı ikinci ve üçüncü yaşlar özerklik dönemi adını alır. Çocuk bu yaşlarda edilgin durumdan kurtulup ayrı bir birey olarak ortalığa çıkar. Annesine bağımlılığı sürer ama başına buyruk davranmak ister. Engel tanımayan, yoktan anlamayan bir yaban, araştırıcı, karıştırıcı, tutturucu, inatçı ve ele avuca sığmayan sevimli bir insan yavrusudur. Bağımlılıkla bağımsızlık arasında bocalar. Anneden ayrı kalamaz ama ona da boyun eğmek istemez. Yedirilmeye, temizlenmeye ve tuvalet eğitimine direnir. Kendisine ve eşyalara kolayca zarar verdiği için sürekli denetimi ve kullanması gerekir. Kuralları benimsetme, tehlikeden sakınmasını öğretme ve yasaklar koyma zamanı gelmiştir. Saldırganlığının, bencilliğinin ve karıştırıcılığının oyuna ve oyuncaklara yöneltilmesi, bir şey için tutturduğunda ilgisinin başka bir yöne çevrilmesi en geçerli eğitim yöntemidir. Ilımlı ve kararlı bir yaklaşım en iyi sonucu verir. Dayak, korkutma ve sindirme gibi yöntemler çocuğun gelişmesini olumsuz etkiler. Temiz ve düzenli olması için uygulanan gereksiz baskılar çocuğun özerkliğini engeller. Çocuk bu dönemde ya baskı altında siner, uslu, temiz, düzenli olmayı öğrenir ya da baş kaldırır ve saldırgan, savruk, düzensiz, kurallara uymayan bir yaratık olup çıkar. Doğrusu orta yolu bulup çocuğun özerkliğini bastırmadan kuralları benimsemesine yardım etmek, saldırgan eğilimlerini ve söz dinlemezliğini olumlu yönlere yöneltmektir. Saldırgan dediğim dedik, tutturucu bir çocuk özerkliğini kazanmış bir çocuk değildir. Tersine anne sözünden çıkmayan, aşırı temiz ve düzenli bir çocuk da evcilleşmiş bir çocuk olabilir, ancak doğru eğitilmiş bir çocuk sayılmaz. Böyle bir çocuk kararsızlık çeken, kuşku ve utanç duyan bir çocuktur. Oyun dönemine 3-6 yaşlar adım atan bir çocuk kendi başına yemeğini yiyebilen, dışkısını düzenleyebilen, elini kolunu ve bedenini dengeli kullanabilen bir birey olmuştur. Ben, benim gibi sözlerin yerine daha uyumluluk belirten bizim, biz gibi sözleri kullanmaya başlamıştır. Söz dağarcığı artmış, sosyal bir kişi olmaya başlamıştır. Benlik duygusu gelişmiştir. Kendisinin kız ya da erkek olduğunu bilir. Oyun ve oyuncak seçiminde kendi cinsinin eğilimleri iyice belirginleşir, birlikte oynamaya ve paylaşmaya başlar. Bu dönemin en belirgin özelliği çocuğun kendi cinsinden anasını ya da babasını örnek almasıdır. Özdeşim denen bu ruhsal süreç yardımıyla çocuk kendi kişiliğini ve cinsel kimliğini oluşturur. Kız çocuk annesine özenerek, onun gibi giyinerek, süslenerek, onun tutumlarını takınarak kişiliğini kazanır. Anneye hayrandır, ona benzemek, onun gibi davranmak ister. Önce anneye öykünür, daha sonra bilincinde olmadan onun tepkilerini, huylarını, kısacası tüm özelliklerini içine alır, özümser. Bebekleriyle oynarken anneden aldığı özellikleri sergiler ve yansıtır. Erkek çocuk da babaya hayrandır, onun gibi güçlü olmak ister, babayı kendine örnek alarak, beğendiği özelliklerini benimseyerek kişiliğine sindirir, aynı zamanda erkek kimliğini pekiştirir. Hiç kuşkusuz kız olsun erkek olsun, bu dönemdeki çocuğun iyi özdeşim yapabilmesi, ana veya babasıyla yakın, sıcak ve olumlu bir ilişkide bulunmasına bağlıdır. Babasını benimseyen, ona özenen bir erkek çocuk, kendini ona beğendirmeye çalışacaktır. Olumlu davranışları beğenildikçe, özdeşim yapma eğilimi daha da güçlenecektir. Babasına hayranlık yerine korku besleyen bir erkek çocukta babadan kimi özellikleri kapabilir, ancak bunlar ya olumsuz ya da benliğine aktarmakta güçlük çektiği özelliklerdir. Türkçe'de çocukların ana babayı örnek alarak yetiştiklerini belirten birçok atasözünden biri de şudur: kız anadan öğrenir bohça düzmeyi, oğlan babadan öğrenir koyun yüzmeyi. Bu dönemdeki kız çocukları sürekli anneleriyle birlikte oldukları için anneyle özdeşim yapmaları daha kolaydır. Oysa erkek çocuklar babayı özellikle kent yaşamında akşamdan akşama görürler. Kimi çocuk da babayla ancak hafta sonlarında karşılaşır. Yorgun, isteksiz, sinirli ve ilgisiz bir babayla erkek çocuğun yakın ilişki kurması, onun kişiliğinden kendi kişiliğine olumlu nitelikler aktarması kolay olmaz. Bu durumda çocuk da anasına yönelir, onu benimser. Aslında kız, erkek, her çocuk hem annesine hem de babasına yakın olmak ister. Erkek çocuklar bu dönemde anneye romantik bir eğilim gösterir, anayı babadan kıskanırlar. Babaya hayrandırlar, ona benzemeye, onun gibi güçlü olmaya çabalarlar, aynı zamanda kendilerine karşıt bir kişi, kendileriyle anaları arasına giren bir rakip olarak görürler. Anne, büyüyünce ben seninle evleneceğim derler. Kız çocuk da bir yandan annesiyle özdeşim yaparken onun gibi güzel ve çekici olup babaya kendisini beğendirmek ister. Anne ile babanın arasına girer, babanın ilgi ve dikkatini üstünde tutmak ister. Aslında babasına hayran olan ama onu kendisiyle annesi arasında bir engel gibi gören erkek çocuk bir karmaşa, bir iç çatışma içindedir. Kız çocuk da annesine hayrandır ama babasını annenin elinden almak istediği için çelişkili duygular içinde bocalar. Bu iç çatışmaya Ödipus çatışması ya da karmaşası adı verilir. Bu çatışmayı yaşayan çocuk bu duygularından dolayı suçluluk duygusu çeker ve cezalandırılacağını sanır. Bu dönemin sonunda bu çatışmasını çözer, ana veya babasıyla özdeşimini sürdürür, romantik duygu ve eğilimlerini bilinç dışına atar. Merakın, hayal gücünün ve girişkenliğin egemen olduğu bu döneme Erikson, girişkenlik, initiative dönemi adını veriyor. Bu eğilimlerin bastırıldığı durumlarda ortaya çıkan duygu ise suçluluk duygusudur. Bu dönemde çocuğun baş uğraşı oyundur. Oyun, çocuğun duyduklarını, gördüklerini sınadığı bir deney odası ve en iyi öğrenme ortamıdır. Çocuk oyununa kendi yaşantısını da katar, özlemlerini, korkularını, tüm duygularını oyuna aktarır, isteklerini oyunun küçük dünyasında gerçekleştirir. Oyun çocuğun özgürlük ve yaratıcılık ortamıdır, aynı zamanda arkadaşlık ilişkilerini başlatıp geliştiren yerdir. Toplu oyunlarda, evcilik oyunlarında çocuklar kendilerini oynadıkları gibi başka kişileri de oynarlar, yani toplumsal ilişkileri öğrenirler. Çocukluğun hayal dünyasından gerçekler dünyasına oyun aracılığıyla köprü kurarlar, gelişir, olgunlaşırlar. Bu nedenle bu dönemde sevgiden sonra gelen en önemli gereksinim oyun ve oyunun sağladığı arkadaşlık ilişkileridir. Bu dönemde arkadaşlık ilişkisine olanak verilmeyen çocuklar sonraki yıllarda çekingen ve güvensiz olurlar, ana babalarına bağımlı kalırlar. Oyun çağının saydığımız çeşitli gereksinimlerini en iyi karşılayan yer yuvalar ve anaokullarıdır. İlkokul dönemi 6-11 yaşlar çocuğun aileden çıkıp dış dünyaya açıldığı dönemdir. Ana babasına bağımlılığı azalmıştır. Bütün gününü oyunda veya okulda geçirebilir. Kendi gereksinimlerini karşılayabilir. Erkek veya kız kimliğini iyice kazanmışlardır. İki ayrı cinsten çocuklar kendi aralarında oynamayı yeğlerler, arkadaşlık bağları güçlenir, toplu ve kurallı oyunlara yönelirler. Ancak aralarında çekişme hiç eksik olmaz. Çünkü üstünlük kurma istekleri, öne çıkma dürtüleri güçlüdür. Yarışma, beceri gösterme ve çalışkanlık, industry bu dönemin en belirgin özellikleridir. Bu yaşta çocukların hayranlığı ana babadan öğretmene kayar, öğretmenle özdeşim başlar. Öğretmence beğenilmek, gözüne girmek, aferin almak baş tutku olup çıkar. Öğretmenin beğenisini kazanmak, arkadaşlar arasında sivrilip öne geçmenin de bir başka yoludur. Çalışkanlık, beceri ve üreticilik bu dönemin en önde gelen işleyişidir. Arkadaşlık ilişkisinde ve okulda kendini göstermeyen çocuk yetersizlik ve aşağılık duygularına kapılır. Bu yıllarda çocukların üst benlikleri iyice gelişmeye başlamıştır. Doğru, yanlış ayrımını iyi yaparlar, Kurallara önem verirler, oyunda mızıkçılık en çok yakındıkları şeydir. Katı bir ahlak anlayışları vardır. Öğretmenin koyduğu kuralları hiç değişmez yasalar gibi görürler. Cinsel kimliklerini iyice benimseyen bu dönem çocukları karşı cinsi aşağı görür, küçümserler. Erkek çocuk kızlarla bir sırada oturmayı, birlikte oynamayı erkekliğine sığdıramaz. İlkokulun sonuna doğru erkek çocuklar kendi aralarında bütünleşir, kızlara karşı cephe kurarlar. Onları kızdırır, çantalarını düşürmekten zevk alırlar. Kızlar da erkek çocuklardan uzak durur, onları kaba ve terbiyesiz bulurlar. Bu dönemde oyun çağındaki cinsel ilgi ve meraklar ergenlik çağında canlanmak üzere uykuya yatmış gibidir. Bu özelliğinden ötürü Freud bu döneme gizlilik, latency dönemi adını verir. İlkokul döneminde çocuk için en önemli konu ana babası dışında büyüklerle, özellikle öğretmenleriyle özdeşim yapabilmesidir. Bu nedenle ilgili ve anlayışlı bir öğretmenin öğrencisi olmak bir çocuk için büyük bir mutluluktur. Bu ilişkinin sağlıksız olduğu durumlarda çocuğun hem ruh sağlığı hem de öğrenimi olumsuz etkilenebilir. Öğretmen çocuğun tüm ruhsal sorunlarını çözemez. Çözmesi de beklenemez. Ancak bir öğretmenin çocuğun ruhsal uyumunu düzeltebilecek gücü olduğu gibi bozabilecek gücü de vardır. Bir öğretmen yeteneği orta bir öğrencisini destekleyerek başarılı da kılabilir, zeki bir çocuğun güvenini sarsıp başarısız duruma da düşürebilir. Bu nedenle öğretmenin olumlu yaklaşımı, anlayışı ve desteği öğrencilerin başarısını da ruhsal uyumlarını da iyiye götürür. Öğretmen aile işbirliği de öğrencilerin başarı ve toplumsal uyumlarını destekleyici bir etkendir. Öğrenciler başarılı olmak için başarıya yönelmezler. Öncelikle ana babalarının ve öğretmeninin beğenisini kazanmak için başarmaya çabalarlar. Bu nedenle evde ve okulda ilgi, destek ve iyi bir öğrenim ortamı bulan çocuk yeteneğini sonuna kadar kullanıp geliştirebilir. Gelişme dönemlerini kısaca gözden geçirdikten sonra çocukluğun genel özelliklerini özetleyelim. Çocuk, bağımlı bir yaratıktır. Fiziksel ve ruhsal gereksinimlerini kendi başına karşılayamaz. Gelişebilmesi, sağlıklı bir kişilik kazanabilmesi için sevgiye, ilgiye ve desteğe gereksinimi büyüktür. Anlayışlı, sıcak ve güvenli bir aile ortamında büyüyen çocuk, kendine güvenen bir kişi, bir birey olmaya yönelir, bağımsızlaşır, olgunlaşır. Çocuğun bir başka özelliği bencil oluşudur. Çocuk beklemeyi, isteklerini ertelemeyi bilmez. İstekleri hemen ve orada karşılansın ister. Gelişen çocuk bencilliğinden sıyrılıp paylaşmayı ve beklemeyi öğrenir. Başlangıçta yasaklara ve kurallara aldırmaz, geliştikçe daha uyumlu ve işbirliğine daha yatkın olur. Çocuğun duyguları çok dalgalanma gösterir. Sevinçten üzüntüye, öfkeden korkuya birden geçer. Gülerken ağlamaya, gözünün yaşı kurumadan gülmeye başlar. Çocuklarda üst benlik, süperego denen kendi kendini denetleme ve dizginleme yetisi zayıftır. Başlangıçta ana babanın koyduğu yasaklara ve kurallara korktuğu için uyar. Onlar yokken yasakları bozabilir. Olgunlaştıkça, özellikle oyun çağının sonuna doğru denetleyemediği zaman da kurallara uymayı başarır. Yani kendi kendini denetleme ve yönetme becerisi gelişir. Çocuğu yetişkinden ayıran dört önemli düşünce özelliği vardır. Çocuk somut düşünür. Gördüğü, işittiği, elle tutulabilen nesnelerle düşünür, her şeyi somutlaştırarak anlamaya çalışır. Soyut kavramları, atasözlerini, fıkraları kavramakta güçlük çeker. Büyük adam dendiği zaman boyu uzun adamdan söz ediliyor sanır. Çocuk özellikle oyun çağında tüm nesnelerin canlı olduğunu düşünür. Animistik düşünce. Bebekleriyle konuşur, başını çarptığı kapıyı pis kapı diye tekmeleyebilir. Çocuk dünyaya kendi ekseninden bakar, kendini dünyanın merkezi sayar, tüm olup bitenleri kendisiyle ilgili sanır. Çevresindeki olayları ben merkezcil düşünce, ekosentrik düşünce açısından algılayıp değerlendirir. Kardeşinin doğumunu artık kendisini sevmeyen ana babanın yeni bir çocuk istedikleri biçiminde yorumlar. Çocukta büyülü düşünce, magic thinking adı verilen bir başka düşünce biçimi vardır. Buna göre çocuk söz ve düşünceyi gerçekle bir tutar. Olayların neden-sonuç ilişkisini mantıksal olarak değerlendiremez. Masallarda olduğu gibi her şeye kanabilir. Cinlere, perilere, uçan halılara, lambadan çıkan devlere, kılıktan kılığa giren cadılara kolayca inanır. Arkadaşı ona "İnşallah ölürsün" demişse ağlayarak annesine koşar. "Ben ölür müyüm?" diye sorar. Çocuk bilgi ve deneyiminin azlığı nedeniyle olayları çarpıtarak algılar. Bu nedenle gördüklerini yanlış yorumlar, yakıştırır, abartır, öyküler uydurabilir. Gerçekle hayali ayırt etme yeteneği tam gelişmemiştir. Çocuk çabuk korkar, çabuk tedirgin olur, kolayca örselenebilir. Ancak uyum yeteneği güçlüdür. Yeni durumlara uyma esnekliği vardır. Çocuğu erişkinden üstün kılan en önemli özelliği çabuk ve kolay öğrenmesidir. Özetlersek çocuğun kişilik geliştirmesi, olgunlaşması, yani ruh sağlığı saydığımız gelişme dönemlerini sağlıklı bir biçimde aşmasıyla gerçekleşir. Bunun için çocuğun yeterli sevgi, ilgi ve anlayışla eğitilmesi gerekir. Bunları en iyi sağlayan ortam, analı babalı, uyumlu ve güvenli bir aile yuvasıdır. Çocuk, ana babayı kendine örnek alarak sevildiğini, benimsendiğini, desteklendiğini duyarak büyür ve olgunlaşır. Daha ayrıntılı bilgi yazarın Çocuk Ruh Sağlığı adlı kitabında bulunabilir. 3. Ergenlik. Ergenlik, puberty, hızlı büyüme ve gelişmenin olduğu, kız erkek cinsel özelliklerinin belirdiği 2-3 yıllık ilk gençlik dönemini kapsar. Kızlar erkeklerden 1-2 yıl önce ergenliğe girer. Büyüme ve cinsel olgunlaşmalarını 1-2 yıl erken tamamlarlar. Ergenlik her çocukta ayrı yaşlarda başlayabilir. Bu nedenle ilkokulu birlikte bitiren çocukların kimi erkenden boyatıp gençler arasına katılırken kimisi de 1-2 yıl beklemek zorunda kalır. Ergenliğin bitişiyle gerçek gençlik, adolescence veya delikanlılık çağı başlar. Ergenliğin fizyolojik değişiklikleri kızlarda ilk aybaşı kanamasıyla, erkeklerde ise erlik gözelerinin sperm yapımıyla doruğa ulaşır. Beynin hipotalamus bölgesinden gelen uyarılarla hipofiz bezi hormonlar salgılamaya başlar. Bu hormonların etkisiyle kızda ve erkekte erlik ve dişilik yumurtalıkları çalışır ve cinsel organların salgısı hızla artar. Aynı zamanda kalkan bezi, tiroid ve böbrek üstü bezleri de hipofizden gelen uyarılmayla salgılarını artırırlar. Büyüme tüm bedende değişik hızla gerçekleşir. Önce ayaklar ve eller büyür. Öyle ki 13-14 yaşındaki bir ergen erişkin çağında giyeceği ayakkabıyı giymeye başlar. Yüzde önce burun ve çene büyür, kalçalar omuzlardan önce büyür. Kızlarda kalçalar, erkeklerde omuzlar genişler. Büyüme özellikle 11-16 yaşlarında hızlanır, ortalama 10-30 santim, daha sonra yavaşlayarak 18-20 yaşına dek sürer. Büyüme ve cinsel olgunlaşmayı belirleyen etkenler çeşitlidir. Beslenme, iklim koşulları ve değişik hastalıklar, kalp, böbrek, karaciğer ve kemik hastalıkları büyüme ve cinsel uyanışı geciktirebilir. İyi beslenmenin büyümeyi ve cinsel olgunlaşmayı hızlandırdığı kesindir. Son yüzyılda ergenlerin ortalama boyları iyi beslenmeye bağlı olarak uzadığı gibi cinsel olgunlaşmada daha erken başlamaktadır. Sıcak iklimlerde özellikle kızlarda ergenliğe girişin daha çabuk olduğu görüşü araştırmacılarca doğrulanmıyor. Ergenlik öncesi dönemde örneğin kızlarda 10-12 yaşlarında dişilik hormonu estrogen 10 kat artar. Erkeklerde de 1-2 yıl sonra erlik hormonu androgen salgısı hızlanır. Büyüme ve kilo artmasıyla birlikte erkekte ve kızda cinsel organlarda değişmeler görülür. Erkekte erlik yumurtalığı, testis ve kamış, penis büyür. Ar tepesinde pubis, apış arasında kıllanma ve bu sıralarda gece boşalımları veya ıslak rüyalar başlar. Var olan tüyler kıllaşır, renkleri koyulaşır, kıvrımlaşır. Erkeklerin üçte birinde bir ya da iki memede şişkinlik olur. Jinokomasti. Önce bıyık terler, sonra sakalı çıkar. Ses önce çatlar, sonra kalınlaşır. Kızda kalçalar enine genişlerken bedende kadınlara özgü yağ birikmesi ve dağılması olur. Memeler gelişip büyürler, ar tepesinde ve koltuk altında kıllanma olur. Memelerin çıkmasından yaklaşık bir yıl sonra ilk aybaşı kanaması başlar, bundan 1,5 yıl sonra da yumurtalıklar çalışır ve döl yatağına döllenmek üzere yumurta, ovum gönderir. Böylece kızın cinsel olgunlaşması tamamlanır, beden görünümü de son biçimini alır. Ancak aybaşı kanamaları başlangıçta seyrek ve düzensiz olabilir. Genellikle 13-14 yaşlarında başlayan aybaşı kanamaları 11 yaşında da başlayabilir. 16 yaşına kadar da gecikebilir ki olağandır. Aynı cinsten iki sağlıklı gençte ergenlik değişikliklerinin ayrı yaşlarda başlaması, yaşıtlar içinde hem cinsel gelişme hem bedensel büyüme farkları doğurur. Aybaşı kanamalarının her 28 günde bir olarak düzene girmesi 15 yaşına kadar uzayabilir. İyi beslenme, iyi bakım ve yaşam koşulları ergenlik çağını geçen yüzyıla göre daha erken yaşlara indirmiş ancak toplumsal olgunlaşma yıllarını uzatmıştır. Bu nedenle gençlik çağı ilk büyüme ve cinsel değişmelerle başlamakta ancak cinsel olgunlaşmayla sona ermemekte büyümenin durduğu 20 hatta 25 yaşına kadar uzamaktadır. Genellikle ergenlik ve gençlik çağı en sağlıklı yaşam dönemidir. Çocukluk hastalıkları geride kalmıştır. Yetişkin çağa özgü hastalıklar ise çok uzaktır. Hastalıklardan ileri gelen ölüm oranı, mortalite, 10 yaşından sonra birden düşmektedir. Ergenlik ve genellikle gençlik çağında görülen ölümlerin başlıca iki nedeni vardır. Araba kazaları ve intiharlar. Ergenlik çağında tüberküloza karşı bir yatkınlık vardır. Çocukluk çağında başlayan şeker hastalığının da alevlendiği görülür. Ölüme yol açan hastalıklar arasında urlar, böbrek hastalıkları, kalp hastalıkları sayılabilir. Gene de bu hastalıklardan ölüm, kaza ölümlerinin yarısından azdır. Ergenliğe özgü denebilecek tek hastalık belki de ergenlik sivilceleridir. Akne, ter ve yağ bezlerinin salgıları artmakta ve birikim olmaktadır. Erlik ve dişilik hormonlarının androgen ve estrogen dengesizliğinden ileri geldiği sanılmaktadır. Hızlı büyüme ergenlerin kalori gereksinimlerini artırır. Erişkin bir erkek için günde 3000 kalori gereklidir. Bir erkek ergenin bundan 500-800 kalori daha fazla alması gerekir. Oysa beslenmenin en düzensiz ve dengesiz olduğu çağ bu çağdır. Ergenler abur cubur yerler ancak yeterli beslenemezler. Günde 5-6 öğün yerken bile protein, yağ, şeker, mineral ve vitamin gibi temel maddeleri dengeli ve düzenli almazlar. Bir sandviç, patates gevreği ve Coca-Cola ile geçiştirirler çoğu yemekleri. Bir yetişkinin alması gereken proteinin 3 katına gereksinimi olan genç bunu nadiren düzenli alır. Aşırı şişmanlık çoğu tatlı, hamur işi gibi karbonhidratların çok alınmasından ileri gelir. Ergenin iskelet gelişmesi için D vitaminine ve kalsiyuma gereksinimi çok artmıştır. Özellikle kızların aybaşı kanamaları ve artan kan hacmi nedeniyle demirli besinleri çok alması gerekir. Oysa dengesiz beslenme yanında ince bir görünüm kazanmak için sıkı diyete giren kızların sağlıkları kolayca bozulur. Beden değişmesine tepkiler. Gençler hızlı beden gelişmelerine karşı değişik tepkiler gösterirler. Bu değişikliklerin bir bölümü sevinç, bir bölümü üzüntü kaynağı olabilir. Göğüslerinin birden büyümesinden utanan, sıkılan, göğüslerini bastırarak başkalarının gözünden saklamaya çalışan kızlar pek çoktur. Özellikle aybaşı kanaması erken başlayan, hazırlıksız yakalanan genç kızlarda bu tepkiye sık rastlanır. Öte yandan pek çok genç kız için de gelişmemiş memeler sorun olur. Kimisi çok toplu oluşuna, kimisi de sıskalığına üzülür. Sırık gibi uzamış bir genç eskiden alay konusu olabilir, kendisi de bunu bir kusur gibi görebilirdi.